Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkan, Muhibban-ı Erkam, dergahı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbet de gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale, ağaç dalıyla köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler. Ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz çok değerli gönüldaşlarımız. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Bizleri sizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, aileye destek olacak, aileyi koruyacak, geliştirecek, aile içi huzurun, mutluluğun, saadetin, esenliğin artmasına vesile olacak değerleri size açıklıyorum. En son bu değerlerden aileye destek olma değerine başlamıştık. Ve bu değer üzerine içinde yaşanmışlığı da anlatacağımız çok özel bir bölüm olacak demiştik 2 hafta evvel. İnşallah geçen hafta anlattığım şekilde bu yaşanmışlıkta 2. bölümüyle bugün devam edeceğim. Aziz dostlarım, yeniden hatırlatmakta gerek var aileye destek olmak derken insan ırkı aile içinde destek olmadan soyunu devam ettirmekten aciz. Hem doğum öncesi, hem hamilelik süresi, esnası, sonrası, sonraki erken çocukluk dönemi, bebeklikten sonraki dönemler, çocukluk dönemi, ergenlik, gençlik, ileriki yaşlar hep birbirimize ve desteğimize muhtaç kılmış Rabbimiz birbirimizi. Modern hayat, aile, arkadaş, komşu, akraba ve sosyal hayatta birbirimize olan desteğimizi çok çok aza indirmiş, minimize etmiş durumda. Ama elhamdülillah ki bu yozlaşmaya izin vermeyen ve kendi örnek hayatlarıyla, mümtaz hayatlarıyla aile birbirinin yükünü hafifletme sanatıdır diyerek ailevi desteği zirvede yaşayan gönül dostlarımız da var çok şükür. Bu meyanda geçen hafta 1. bölümünü size arz ettiğim muhterem hocam, manevi babam Profesör Doktor Hayrettin Karaman hocamı ziyaretimizdeki izlenimlerimizin 2. bölümünü inşallah bu hafta size arz edeceğim. Aziz dostlarım, geçen hafta 91 yaşında bir alim zatın benim gibi cahil bir kişinin ziyaretiyle meşgul ettiği, üstelik bu meşguliyet vakitlerinde evde bakıma muhtaç yatalak vaziyette bakımını kendi elleriyle üstlendiği sevgili eşi Ayfer ablamızın olduğu bir durum hasıl olduğunu, o durum içerisinde, o şartlar içerisinde nasıl ağırladığını, gelen misafirine nasıl izzet ikram ettiğini, önem verdiğini anlatmakla birlikte aslında misafirini ağırlarken bile sevgili eşi Ayfer ablamıza olan hissiyatını, hassasiyetini, sevgisini, muhabbesini esas alaraktan lütfettiği o 3 saate yakın vakitte kendimce aldığım dersleri size naklediyorum. Yani asıl mesele burada misafirin ağırlanması değil, evdeki o yaşanan durumdan bizim çıkartacağımız dersler. Geçen haftadan aklımda kaldığı şekliyle kendisini Hayrettin Karaman yapan, Hayrettin Karaman olmasında sadece aile içi destekleriyle değil, hayatın çok kritik karar anlarında da şeksiz ve şüphesiz kendisini destekleyen, kendisine destek olan Ayfer ablamıza bir minnet ve vefa borcu olarak hiç yüksünmeden ona olan bakımını, yardımını, muhabbetini, sevgisini nakletmiştim sizlere. Tabii burada eşine olan desteğini yaparken evlatlarına, gelin ve damatlarına ve dahi torunlarına kendilerini kötü hissettirmeden bunu yapması muhteşem bir erdem. Türkiye'de aziz dostlarım, boşanmaya giden yolda ilk iki fitne, kardeşler arası miras paylaşımı ve babanın miras takdirine karşı evlatların açtığı davalarla evde bakıma muhtaç yatalak bir hastanın olması durumunda bu bakımın yüklenmesiyle alakalı ihtilaflarmış. Türkiye'nin aile içerisindeki en önemli iki büyük fitnesi buymuş. Büyük evi sen aldın, köşe dükkanı o aldı, bana az arsa kaldı, tarlama yol vermediler, paranın çoğu niye ona, büyük araba niye ona? Bunlar kafamdan uydurduğum değil, çevremden ve danışanlarımın vakalarında maalesef bizzat duyduğum sözler. Kardeş kardeşi mahkemeye veriyor şu değersiz dünya malı için. Bir de sakın sanmayın ki bunlar bugünün sorunları, günümüzün sorunları. Bunlar insanlık tarihinin sorunları. Yeryüzünde dökülen ilk kan Hazreti Adem'in çocuğu Kabil'in kardeşi Habil Aleyhisselam'ı kıskanması üzerine onu öldürmesiyle dökülmedi mi? İşte tam da bu yüzden Kur'an-ı Kerim'deki İslam miras hukukuyla alakalı detaylı hükümler içeren Nisa suresi 11. ayet-i kerime aziz kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'daki en uzun ayet olarak kabul edilmekte. Ne acıdır ki Allah'ımızın kural ve kaidelerini en ince teferruatına kadar uzun uzun açıkladığı bu konuyla alakalı anne baba kardeş ve akrabalar birbirine girmekte ve aile faciaları yaşanmakta. Rahmetli babam Mehmet Şükrü Arıkan babası ve amcası ile ilgili bir olayı anlatırdı. Ali dedem ve Cevdet dedemle alakalı bununla ilgili. Bir arazi anlaşmazlığı dolayısıyla mahkemelik olmuş bu iki kardeş. Yıl aziz dostlarım tahminen 1950'li 55'li yıllar. Ve mahkemeye gidecekler. Aynı mahallede oturuyorlar. Eve fayton çağrılıyor o dönem. Aynı faytona biniyorlar. Mahkemeye sohbet ede ede birlikte gidiyorlar. Mahkemede birbiriyle muarız oluyorlar. Davacı oluyorlar. Konuşuyorlar. Davalaşıyorlar. Ama mahkeme çıkışı yine aynı faytona binip eve birlikte dönüyorlar. Ama mahkemelik oldukları için aile hayatlarına bir halel gelmiyor. İletişimlerinde bir kötüleşme olmuyor. Birbirine surat asmıyorlar. Evlerine gidiş gelişlere ambargo koymuyorlar. Bence o zamanla şimdiki zamanın tek farkı, şimdi de yine mahkemeleşmeler var. Ama birbirini mahkemeye veren kardeşler artık birbirinin suratına bakmaz oldular. Evlerine gidip gelmez oldular. Aynı arabaya binmez oldular. Semtlerine bile uğramaz oldular. Yoksa mal kavgası ise mal kavgası, hak iddiası ise hak iddiası, mal sevgisi ise mal sevgisi. O kısım aynen devam. Çünkü Allah sevimli kılmış. Evlat sevgisini, mal sevgisini, insanın imtihanı böyle olacak yani. Bunları bize fitne kırmış. Bunlar var ama tavırlar farklı. Bu birinci vahim durum ile ilgili kardeşlerin miras paylaşma kavgasından daha vahim bir durum daha var. Aziz dostlarım, ne ben söyleyeyim ne siz dinleyin ama vazifemiz de anlatmak bu mikrofonlardan. İnşallah ders almamız nasip olur. O da şudur ki, hocam kardeşlerin miras paylaşma kavgasından daha büyük ailede ne olur yani bununla alakalı? O da şudur ki aziz dostlarım, babalarının vasiyetlerinden veya hayattayken mirasla ilgili taksimatından, tasarrufundan, kararından memnun olmayan evlatlar babalarını mahkemeye vererek baba öldükten sonra ya da baba sağlığında vasiyetnamenin iptali davası, tenkis olarak saklı payın korunması davası ya da muris muvazaası mirasta mal kaçırma iddiasıyla alakalı dava açıyorlar. Bundan daha korkunç bir şey daha var. Hani dehşet içinde dehşet. Babalarının bu maddi tasarrufu ile ilgili daha onların babalarının sağlığında çocuklar babamız bu vasiyeti veya tasarrufu yaptığı sırada ayırt etme gücüne sahip değildi, mümeyyiz değildi diyerek hem vasiyetnamenin iptali hem de bu tasarrufun kararı geçersizliği ilgili dava açıyorlar. Ve mahkeme davacı evlatların bu iddiasını incelemek için genellikle adli tıp kurumuna ya da üniversite hastanelerinin ilgili kurumlarına başvuruyor. Baba oradan buraya sürünüyor. O muayene senin, bu muayenehane benim, o doktor senin, bu hastane benim. O yaşında hastanelerde sürünüyor, adli tıplarda sürünüyor. Vefat etmişse zaten aile faciası, geçmiş sağlık raporları, doktor kayıtları, ilaç raporları, hastane dosyaları, hatta tanık beyanları rezalet üstüne rezalet yani. Bu birinci durum. Miras taksimatındaki ihtilaflar. İkinci vahim konu, yani evde bakıma muhtaç bir aile büyüğünün olması durumunda vuku bulan aile içi kavga ve boşanmalar ne demeli onu bilemedim. Bu da ailelerin ikinci büyük yarasıymış Türkiye'de. Burada da kardeşler birbirine giriyor. Devreye gelinler, damatlar giriyor. Bunun bizden başka evladı mı yok? Neden hep biz bakıyoruz? Niye bizim üstümüze kaldı? Biz bir ay baktık, bir ayda ötekiler baksın. Yani bu da neresinden bakarsanız bakın, aile içinde huzuru, mutluluğu ve saadeti yok eden bir durum, feci bir durum. Kadim medeniyetimiz, büyük medeniyetimiz, muhteşem uygarlığımız, gecenin bir vakti kapısını çalanı Tanrı misafiri sayan, Tanrı misafirini nasıl ağırlayacağını da bizzat Kur'an-ı Kerim ahlakiyle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın gelen Tanrı misafirlerine besili bir danayı kesip pişirip getirmesiyle öğrenen bir ümmetten, anne babasına bile bakmayan, akrabasını mahrum bırakan bir ümmete evrilişimiz ne acı. Rahat suresi 11. ayet-i kerimede buyurulduğu şekliyle, Rabbimizin buyurduğu şekliyle bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez garantisi var ya, bu ifadenin tezahürünü görmek açısından da olay ve durum çok vahim ve acı. Yani Allah değiştirmedi o güzel ve o muhteşem halimizi, medeniyetimizi, uygarlığımızı, muamelatımızı. Biz o güzel ve muhteşem halimizden dönüp cayıp Allah ile olan rabıtamızı kesince, muamelatı değiştirince Allah da bizimle ilgili halimizi değiştirdi. Allah'ın da bizimle ilgili hali değiştirmesi adaletinin tecellisi olarak gerçek oldu, vacip oldu. Hayrettin Karaman Hocam, Türkiye Aile Araştırmaları verilerine dayanarak paylaştığım bu iki hususta kendi tecrübelerini naklederek hak verdi bana. Evet evladım dedi, maalesef bu konuda benim de şahit olduğum aile içi vakalar bu şekilde. Ama elhamdülillah dedi, bizim aileye bunların ikisi de uğramadı. Elhamdülillah ki ne elhamdülillah aziz dostlarım. Bu konuda inşallah birbirimize dua edelim. Yaşarken başka bir facia, öldükten sonra bir başka sorumluluk ve mesuliyet. Nereden bakarsanız bakın Müslüman için feci bir durum. İşte tam burada bir ilkeden bahsetmem lazım. Hani Müslüman karşısındaki kişiye kendisini kötü hissettirmez demiştik ya. Bu evdeki sorumluluklarımızı yerine getirirken hem evde olan hastaya kendisini kötü hissetmememiz gerekiyor, hem de siz bakıyorsunuz ve bu sorumluluğu üstlenmişsiniz diye bunu, bu görevi yapamayan ailenin diğer üyelerine bir mahcubiyet ve mağlubiyet kolyesi olarak asmamamız da gerekiyor. Aziz dostlarım, İslami nezaket adına buradaki nüansa dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü benim şahit olduğum aile meselelerinde can dostlarım, Allah razı olsun, evde yaşlı bakımını yatalak olsun ya da olmasın üstlenen kişiler, bu hizmetlerini bunu yapamayan diğer aile üyelerine maalesef öyle sert fatura ediyorlar ki, insanın ölesi geliyor. Kendisini öyle kötü hissettiriyorlar, öyle bir anlatıyorlar, öyle bir dert yakınıyorlar, öyle bir bunu feci aksettiriyorlar ki, baktığı insan bir akrabanız bile olsa, ya ölse de kurtulsak diyesiniz geliyor. Bugün hakkınızı helal edin, dehşet içinde dehşet, vehamet içinde vehamet anlattım, ama bu vahim durumun içindeki ikinci vahim durum, bundan daha da vahim gerçekten. O da hizmet gören zavallı için. Zavallı hem bir hizmet yapıyor, bir fedakarlık yapıyor. Elbette bundan bir ecir de bekliyordur yani. Bunu öylesine yapmıyordur. Ama o kadar çok konuşuyor, o kadar çok başa kakıyor ki yaptığı iyiliğin sevabı da, ecri de, mükafatı da buharlaşıp gidiyor aziz dostlarım. Artı bir de gıybet işin içine girince sürekli yakınma, eleştirme, suçlamalarla boğazına kadar bir günaha batmış oluyor. Yazık ki ne yazık. Dolayısıyla yedileri birilerini yiyenlerden olmayalım inşallah. Yedileri yani bir sevap yapsak bile 7 kat ecirle, 700 kat ecirle, sonsuz kat Allah'ın rahmeti sonsuz ecirle katlanan sevapları birlere, yani her bir günahtan sonra sadece bir tek olarak yazılan günahları yedirmeyelim. Dolayısıyla birleri yedilerini yiyenlerden olmayalım inşallah. Çünkü bir sevap işlesek bile 7'ye katlanan, 700'e katlanan, sonsuz sayıda Allah'ın rahmeti sonsuz katlanan sevapları birlere, yani her bir günahtan sonra sadece bir tek olarak yazılan günahlara yedirmeyelim. Yani koskoca bir gün içinde bir sevap işleyip bunun karşılığında hanemize 7 güzellik yazılmışken, 7 bonus, 7 puan, 7 sevap yazılmışken arkasından 8 günah işleyerek eksi bakiye vermeyelim. Bakara suresi 263. ayet-i kerimede buyurulduğu şekliyle, güzel bir söz ve kusurları bağışlama ardından eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah'ımızın bu beyanını unutmayalım. Yaptığımız bir iyiliği başa kalkmayalım. hem bize hem de karşımızdakini o iyiliği yaptığımıza da yapacağımıza da pişman etmeyelim. Müslüman nezaketi ve edebi adabı, görgü kuralları çerçevesinde davranalım. Aziz dostlarım, burasını biraz uzattım farkındayım ama nasıl da uzatmam. Ailelerin en büyük iki sorunu bu ise mesele, nasıl da uzatmam. Canım hocam dedim, belli ki Rabbimiz sizin gibi örnek bir şahsiyete bu durumu vererek hem malla ilgili paylaşım durumunu hem de ailede bakıma muhtaç bir eş durumu vererek her iki imtihandan da alnınızın akıyla çıkmanızı sağlayıp ümmete bugüne kadar sözlü olarak ve yazılı olarak anlattıklarınızın yanında bizzat yaşayarak halinizle de örnek olmanızı murat etmiş olabilir. Bakın ey kullarım, ailenin ve toplumun bunca bozulmuşluğu içinde bile hala İslami ve insani ve vicdani davranmak mümkün. Bakın Hayrettin kuluma demiş olabilir. Elbette o güzel gönlüyle bu iltifatımı edeben kabul etmedi ama Allah iyi kullarını bize örneklik olarak iyi numuneler haline getirmeseydi halimizi nasıl düzeltecektik aziz dostlarım? Onları örnek almasaydık. Bu güzel insanlar kayan rot balans ayarımızı yerine getiren ilahi kalibrasyon mekanizmaları olmasaydı, bizim kayan rengi noktalarımızı yeniden düzeltmemize yarayan örnek numune şahsiyetler olmasalardı, biz bu bozulan ayarımızı nasıl düzenleyecektik? Aziz dostlarım, Allame bir alimi ziyaret edince nakledeceklerim de çok oluyor elbette ama size anlatacaklarım var. Konu Hayrettin Karaman olunca, kuruluşunda emeği ve çabası olan, alın teri ve akıl teri olan Türkiye Diyanet Vakfı İslam Askübesi çalışmaları ve İslami ilimler alanında araştırmalar yapmak ve araştırmacı yetiştirmek amacıyla kurulan, sonra Türkiye Diyanet Vakfı İslam Askübesi Genel Müdürlüğü ile birleştirilen Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi İSAM'daki o değerli çalışmaları da konuştuk. Devletin en üst kurumunda gönlümüzü ferahlatan çalışmalarıyla tanıdığımız değerli İbrahim Kalın Beyefendi gibi birçok güzel insanın oralardan yetişmiş olmasını ondan duymak gönlümüzü yeniden ferahlattı. Elbette 44 ciltlik ve 57 İslam ülkesinde bir örneği daha olmayan İslam Askübesi'nin de vukua gelmesi, alimlerin hep birlikte ellerini taşın altına koyarak bu ağır yükün altından kalkması, birlikte bir proje gerçekleştirmesi, birlikte olması da işin başka bir güzellik tarafı. İslam aleminde büyük bir kültürel miras olduğu kesin. Elbette aziz dostlarım, devlet, üniversite, iş dünyası ve siyaset karesinde dört dörtlük bir güvene mahzar olmuş bir insan olduğunuzda bazı müşkilatların çözümünde hakemliğinize ve görüşünüze de başvuruluyor. Dolayısıyla toplumun, özellikle bizim mahallenin sırlarına vakıf olup nabzını tutup kalp atışını dinliyorsunuz. Biraz acılı olmasına rağmen bu işlerle ilgili vakalardaki asla şahsi olmayan ümmet adına kırıldığı, gücendiği ya da daha doğru bir ifadeyle üzüldüğü birçok özel vaka anlattı. İçeriği bizde kalsın ama alacağımız dersleri almak adına ben yıllardır tekrarladığım veçiyle Müslüman karşısındaki kişiye kendisini kötü hissettirmez ve Müslüman tahmin edilebilir olmalıdır ilkelerini bir kez daha şiar olarak onun ağzından dinledikten ve onun hayatında gördükten sonra kendimi acizane, haşa, tekit etmiş, desteklemiş, kendi görüşlerimin bu konudaki doğruluğunu sağlamasını almış oldum. Müslümanın, aziz dostlarım, karşısındaki kişiye kendisini kötü hissettirmemesi tamam ama ben acizane yıllardır Müslümanın tahmin edilebilir olması ilkesini savunan bir kardeşiniz olarak Hayrettin Karaman hocamın anlattıklarından tahmin edilebilirliği istikamet üzere olarak anladım. Zikzak çizmemek olarak anladım. Dün böyle, bugün böyle, dün dündür, bugün bugündür dememek olarak anladım. Dolayısıyla sizden bir beklentin içinde olan kardeşlerinizin, dava arkadaşlarınızın hüsran içinde bırakılmaması olarak anladım. Onların beklentilerine uygun bir şekilde karşılık verilmesi olarak anladım. Bir siyasi çizgide ya da bir devlet hizmetinde ya da bir sivil toplum hareketinde ya da bir akademik araştırmada istikamet üzere olmak, sebat etmek, davayı ihanet etmemek çok önemlidir diye anladım. Burada elbette herkesin herkesle %100 mutabık kalacağı süt liman bir dünya yok. Sınanıyoruz. Şeytanlar var, cinler var, vesveseler var ve çok nefis olan bir nefsimiz var. Allah hepimizin yardımcısı olsun inşallah. Amin. İşte işin tam bu kısmında asıl günün dersini verdi Hayrettin Karaman Hocam. Son zamanlarda Yemenli hadis alimi Abdurrezzak Es-Sanani'nin 12 ciltlik El-Musannef isimli hadis kitabını dijital ortamda okumaya başladığını ve önemli gördüğü hususları copy-paste ile başka bir dosyaya alarak üzerinde çalıştığını söyledi. Aziz dostlarım, şimdi anlatacağım anekdotu, dünya henüz 12 kişiye aitken Hazreti Adem Aleyhisselam'ın peygamber terbiyesi altında sınırsız nimetler içerisinde dünya gezegeninin tek hamisi Hazreti Adem ailesinin bir evladının insanlık tarihinin ilk kardeş katili olması ve kardeşi Habil'i katletmesiyle başlayan imtihanlarımız çerçevesinde dinleyiniz lütfen. Sınanıyoruz. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسُنُ عَمَلَ sırrınca sınanıyoruz. Ve bu sınavda Hak Teala Hazretleri bizi Papua Yeni Gine'de, Fuji Adaları'nda, Karayipler'de, Bahama Adaları'nda, Yeni Zelanda'da bize çok uzak ömrümüzde görmediğimiz kişilerle ilgili sınamıyor elbette. En yakınlarımızla sınanıyoruz. Acizane ben amel defterimizin %90'lık kısmının hayatımızda en çok gördüğümüz ilk 20 kişi tarafından mühürleneceğini, damgalanacağını, cennet pasaportumuzun vizesinin hayatımızda en çok etkisi ve tesiri olan ilk 20 kişi tarafından mühürleneceğini düşünüyorum. Dolayısıyla en yakınlarımızdaki sınama ya da sınanma çok daha sürekli olduğu için ve beklenmedik sonuçlar oluşturduğu için etkisi, ağrısı, sancısı çok daha farklı oluyor. Şimdi ne olur beni affedin, psikolojik bir deney yapacağım. Bunu bir radyodan gelen bir ses olarak düşünün. Ben seni sevmiyorum. Duydunuz ve geçtiniz. Büyük ihtimalle psikolojinizi yormayan, sizi üzmeyen, sizi depresyona sokmayan bir cümle. Aziz dostlarım, Allah rızası için bir düşünün. Birkaç aydan beri ailecek görüştüğünüz, tanıştığınız, 4 milyar erkek, 4 milyar kadın olduğu dünyada kendinizi eş olarak, eş adayı olarak seçtiğiniz bir kişiden bunu duyduğunuzda tavrınız nasıl olurdu? Hele hele siz o kişiyi çok seviyorsanız ya da nişanlınızdan ya da evlendiniz, evliliğin ilk 3 ayında, ilk 3 yılında, ilk 33 yılında önemli değil, bir döneminde o çok sevdiğiniz eşinizden bunu duyduğunuzu düşünün. Ne oldu? Kalbiniz yanar değil mi? Yüreğiniz parçalanır değil mi? Dolayısıyla insan tesiri itibariyle söylüyorum, en yakınlarından beklenmedik bir şey duyduğunda o beklediği kişilerden duyduklarından çok çok daha tesirli. Hani öbürleri pamuk kıvamında gelse onların attığı taşlar, en yakınlarının attığı pamuklar, güller taş kıvamına dönüveriyor. Bazıları fikrimizle bu en yakınlarımızdaki kişilerin, bazıları şahsımızla, bazıları davalarımızla muhalif olacaklar. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin ifade ettiği şekliyle Tegabun suresi 15. ayet-i kerimede mallarınız ve çocuklarınız ancak birer fitnedir. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır. Ve yine tekrarladığı haliyle Enfal 28. ayet-i kerimede biriniz ki mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer fitnedir. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır. Bu ifadeyle Kur'an-ı Azimüşşan'da Rabbimiz eşlerimizin ve çocuklarımızın sınanma vesilesi olarak bizim için bir fitne olduğunu, hani fitne içine düşülen bir durum değil mi? Vahim bir durum, çözümsüz bir problem. Aslında İslam'ın çözülmemiş bir şeyi yok. Allah ve Resulünü hakem tayin ettiğimizde Allah hiçbir kulunu çözümsüz bırakmaz. Ama imtihanın tecellisi içinde bu varlıkları bizim için Allah fitne kabul etmiş. Bu ayet-i kerimeden beni çok daha büyük dehşete düşüren ama aile içerisinde rot balans ayarımı düzeltmemi sağlayan bir ayet-i kerime daha var ki aziz dostlarım, o da yine Tegabun suresindeki 14. ayet-i kerime. Ey iman edenler, eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir diye buyuruyor. Aziz dostlarım, Allah böyle kılmış. Demek ki eşlerimiz ve çocuklarımızdan da bize düşman olanlar olabilir, olabilecek. düşmanlıklarından sakınacağız. Nuh Aleyhisselam'ın evladından, bazı büyük peygamberlerin inanmayan eşlerinden, bazı büyük peygamberlerin inanmayan babalarından sakındıkları gibi. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı da aranırsanız şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir buyuruyor. Bu naklettiğim ayet-i kerimeler içerisinde tavrımızın af yönünde olması, merhamet yönünde olması, rahmet yönünde olması ile alakalı bir ayet-i kerime daha paylaşıp ondan sonra anekdotu nakledeceğim size. O da Ali İmran suresi 159. ayet-i kerime. Sen diyor onlara sırf Allah'ın lütfettiği merhamet sayesinde yumuşacık davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Aziz dostlarım, ayetin ilk bölümü bir başka ders, ortası bir başka ders, sonu bir başka ders, ders içine ders yani neresinden alırsanız başınızın tacı. Yani demek ki Allah'ın rahmeti ve merhameti sayesinde biz insanlara yumuşak davranabilirmişiz. Hani bunu kendi kişiliğimize, kimliğimize, enaniyet yapıp gururumuza falan bağlamayalım diye söylüyorum. Allah böyle dilemiş. Merhametini, rahmetini lütfetmiş bize elhamdülillah. Demek ki onun lütfu. Ama biz de burada demek ki Allah'ın rahmetini celbedecek bir hayat içerisinde olmuşuz demek ki. Böyle düşünmek lazım eğer öyle bir insansak. Peki dehşetli olan kısmın ayet-i keriminin eğer diyor kaba, bunu kime söylüyor? Alemlerin rahmet Hazreti Muhammed'e söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Ne kadar acı bir şey yani. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ Muhakkak ki böyle bir katı kalpli, kaba ve katı olsaydın Hazreti Muhammed Mustafa'nın bile nazını çekmezlermiş, olmayan yükünü çekmezlermiş. O alemlere rahmet Hazreti Muhammed'in, bizim etrafımızda kim kalır biz kaba ve katı olursak? Peki Allah'ın tavsiyesi ne bu durumda? Onları affet. Bir, onların bağışlanmasını dile. İki, Allah'ım yani ben affettim, ne olur sen de affet. Ve işlerin hakkında onlarla danış. Üç, ve karar verince de Allah'a güven. Doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever. Dolayısıyla bu dünya imtihanında Rabbimizin sınav esnasında açık kitap sınav yaptığı bu dünya imtihanında onun kitabından, onun üsve-i hasen olan Resulünden örnekler alarak, haşa tabiri caizse teşbih hata yoktur derler, telefon jokerimizi kullanarak bu sınavı geçmemiz gerekiyor. Aziz dostlarım, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında, yanı başında birçok münafığın olduğunu, sırdaşı Hazreti Hüzeyfe radıyallahu anh'a verdiği ve onun da ölümüne kadar hiç kimseyle paylaşmadığı listeden biliyoruz. Yani bu insanlığımızın, dünyadaki insani hayatımızın normal hali, sınanmışlığımızın gerçekliği. Burası cennet değil, burası dünya, dani olan, alçak olan, değersiz olan, kovulduğumuz yer burası. Gerçek hayat değil, ebedi hayat değil. Dolayısıyla bu tip olaylar olmasa nasıl sınanacağız? Bunu söylerken anlattığı olaylara o kötüdür, bu %100 iyidir diye anlatmaması bana büyük bir ders oldu Hayrettin Hocam'ın. Künhüne vakıf olmadığımız olaylarla ilgili elimizde Allah Resulü'nün tutuşturduğu bir liste mi var ki biz o iyidir, bu kötüdür diye herkesi o listeye göre mihenk taşına vurup ayar çekiyoruz. Haşa haşa, üstelik sahabe-i kirama. Haşa. Şimdi konuya dönecek olursak, Ahmet bin Hanbel gibi çok sayıda meşhur talebesi olan Yemenli San'a'dan Abdurrezzak Es-Sanani'nin El-Musannef'inde vitir namazıyla ilgili bir rivayetin kendisine çok enteresan geldiğini, Hazreti İbn Abbas'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifin çok enteresan geldiğini anlattı. Öncelikle şu kadarını söyleyeyim aziz dostlarım. Bizler hadis-i şerif deyince Kütüb-i Sidde'yi ve özellikle Sahih-i Buhari'yi biliriz ama içinde sadece sahih hadisler değil, mevkuh dediğimiz sahabeye ait ve maktu tabiine ait ve etba-u tabiine ait rivayetlerin de olması hasebiyle hem hadis hem de fıkıh kaynakları için temel bir derleme niteliğini taşıyan bu eser hem muhaddisler hem de fakihler için birinci el kaynak eser kabul edilir. Hadis-i şerif hocam anlattıktan sonra Muhammed İkbal yavrumdan rica ettim. Dualarınızı bekleriz bu arada Cidde'de. Bendeki metni buldum ama Arapça çok uzun olduğu için hani sadece hadis-i şerif kısmında vitirle alakalı kısmı biraz anlayabiliyorum ama o ravinin nakilleri konusunda Allah razı olsun Muhammed İkbal yavrum yardımcı oldu. Üçüncü cildin hemen başındaydı bu hadis-i şerif. Ve muamelat ile ilgili metin aslında çok kısa. Kısaca vitir namazı ile ilgili Allah Resulü'nün beyanını rivayet ediyor Hazreti Ayşe validemizden. Ama ravilerin nakillerinde kendi aralarındaki konuşmalar, işte asıl ders almamız gereken husus tam da burası. Hadis-i şerif kısaca şöyle. Sa'd bin Hişam bir amir Allah yolunda gazaya çıkmak istedi diyor. Medine'ye geldi. Orada sahip olduğu arazisini satıp bedenini silah ve binitleri harcamak ve Rumlarla savaşarak ölünceye kadar cihad etmek istedi. Medine'ye gelince Medinelilerden bazı kimseler karşılaştı. Onlar onu bundan men ettiler ve kendisine şunu haber verdiler. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken 6 kişilik bir grup da aynı şeyi yapmak istemişti. Fakat Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem onları bundan men etmiş ve sizin için benim hayatımda örnek yok mu diye buyurmuştu diyor. Bunu kendisine anlatınca Sa'd karısını boşamıştı fakat tekrar ona dönerek rücu etti ve buna şahitler tuttu. Sonra İbn Abbas'a geldi radıyallahu anh ve Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sordu. İbn Abbas dedi ki sana Allah'ın yeryüzündeki en bilgili kişisini göstereyim mi? O da kim diye sorunca İbn Abbas Ayşe'dir dedi. Git ona sor sonra dön bana cevabını da bana anlat. Bunun üzerine Ayşe'ye doğru yola çıktım. Hakim bin Eflah'a uğradım ve ona birlikte gitmesini teklif ettim. Hakim dedi ki ben onun yanına gitmem. Çünkü onu bu iki gruptan bahsetmemesi için uyarmıştım ama bu iki konuda ısrar etti. Ben ona yemin ettim, o da kabul etti. Ayşe'nin yanına vardık. İzin istedik, bize izin verdi. Yanına girdik. Ayşe hakim mi bu dedi. Onu tanıdı, o da evet dedi. Ayşe yanındaki kim dedi. Sa'd bin Hişam dedi. Ayşe Hişam kim dedi. Amirin oğlu dediler. Ayşe onun için rahmet diledi, güzel sözler söyledi. Katade der ki Amir Uhud günü şehit olmuştu. Sonra raviler, çok uzun bir hadis metni çünkü, Hazreti Ayşe validemizden vitir namazıyla ilgili bilgileri alıyorlar. Oradaki konuşmalar bu çerçevede ve Sa'd bin Hişam bin Amir ve birlikte İbn Abbas radıyallahu anh'a dönüyorlar. Ayşe'nin diyor ravi bana anlattıklarını aktardım. İbn Abbas dedi ki doğru söylemiş. Eğer ona daha yakın olsam ve yanına gidebilsem kendim gidip ondan yüz yüze dinlerdim. Ben de dedim ki diyor eğer senin Ayşe'nin yanına gitmeyeceğini bilseydim sana onun hadisini anlatmazdım. Aziz dostlarım Allah'a sığınırım. Ben burada naklederken Zülfiyare dokunduysam, sürçülisan ettiysem biliniz ki Hayrettin Karam hocam asla ve asla öyle bir şey yapmadı. Ben onun üslubuna, üslubu hakimine hayranım. Yıllar evvel bir Diyarbakır ziyaretimizde oradaki hanımefendilerden bir tanesi evlilikle alakalı bir soru sormuştu. Yani öyle muhteşem bir üslubu hakimle cevap verdi ki ben onu nakledemedim bile yani. Yani soru şuydu da cevabı bu diye toparlayamadım bile yani. Alimlerin hali öyle oluyor. Anladığım kadarıyla naklediyorum. Nakıslık varsa benim o noksan naklimdedir. Ama ne benim ne de hocamın amacı haşa ve haşa sahabe-i kirama dil uzatmak ya da haşa ve haşa iftira atmak değil. Ama şöyle bir acım var benim acizane. Bize İslam'ın hep en güzel, en muhteşem, en mümtaz örneklerini anlattılar. İmam Hatip yıllarımda, çocukluk yıllarımda, sonraki dönemde. Tabiri caizse öyle bir ballı İslam öğretildi ki bize aziz dostlarım. Neredeyse melekiyeti bir müntesip profili çıktı ortaya. İnsanüstü. Bu da benim gibi zamane Müslümanlarını İslam'ı yaşama konusunda ümitsizliğe sevk etti. Yani onlar o şekilde yaşamışlar. Azıcık surat assa eşimiz boşanma aşamasına geliyoruz. Azıcık bir laf söylese kardeşimiz ayrılık aşamasına geliyoruz. Azıcık bir şey olsa mahkemelik oluyoruz. Yani Ayşe validemiz işte nakli biliyorsunuz yani Peygamber Efendimiz'in başka bir eşinin getirdiği yemek kabını alıp yere çalabiliyor yani. Ayşe validemize Peygamberimiz diyor ki ey Ayşe ben senin bana ne zaman kızgın olup ne zaman kızgın olmadığını biliyorum. Hiç ibret almaz mıyız aziz dostlarım? Bunu bir alemlere rahmet Hazreti Muhammed söylüyor. Yani eşlerimizin bize kızma, darılma, gücenme hakkı var. Hadis-i şeriften ben bunu anlıyorum. Nasıl ey Allah'ın Resulü diyor Ayşe validemizde. Sen diyor bana kızgın olduğunda Hazreti İbrahim'in Rabbine yemin olsun diyorsun. Bana kızgın olmadığında Hazreti Muhammed'in Rabbine yemin oluyorsun. Gülümseyerek cevaplıyor mübarek validemiz Sultan. Evet diyor dilim ama sadece öyle. Ey Allah'ın Resulü kalbimde diyor asla öyle bir ayrılık olmaz. Muhabbetin orada yani çok kadimdir. Dolayısıyla hani azıcık böyle bir şey olsa, hiç bunlar bize anlatılmadı ki yani, oradaki sorunlar, problemler. Belki de fitneye sebebiyet vermemek adına büyüklerimiz öyle uygun gördüler ama biz sanki böyle meleklerin yaşadığı bir İslam zihnimizde canlandığı için İslam'ı yaşayamaz halde gördük kendimizi. Bizi ümitsizliğe sevk etti. Biz elbette onlar kadar olamayız. Bu tamam ama İslam'ı biz yaşayamayız. Onlar yaşamış, bitmiş. Biz de böyle günahımızla gidiyoruz. Ancak o devirde olsaydık belki yaşardık gibi bir şeye döndü. Böyle diye diye İslam'ı yaşayamaz bir din hale getirdiğimizden, bizim vecibelerimizin, normal yapabileceğimiz vecibelerden de uzaklaşarak bunun farkına varamadığımızdan dolayı İslam'dan uzaklaştık. Böyle diye diye İslam'ı çağın idrakine sunmaktan uzaklaştık. Böyle yapmakla tarihselcilerin çanağına bağ sürdük. Böyle olunca İslam yaşanamaz bir din, İslami emirlerde uygulanamaz bir zorlukmuş gibi dikildi karşımıza. Halbuki insan da onlar aziz dostlarım. Elbette birbirlerine karşı kırıcı oldukları, birbirlerini üzdükleri, birbirlerine zarar verdikleri anlar da oldu, olaylar da oldu. Şimdi burada onları hep anacak, böyle onları anlatacak falan değilim. Ama mühim olan hatalarını anladıktan sonraki tavırlarıydı. Hemen Kur'an'a ve sünnete döndüler. Hemen Kur'an'a ve sünnete sarıldılar. Allah'ın ipine sımsıkı sarıldılar. Sözün özü, Halit'in Karaman Hocam bütün bunları anlatırken ki kastı, bizim hayatımızda da, devlet hayatında, siyaset hayatında, akademik hayatta, sivil toplum hayatında, aile hayatında hayal kırıklıkları, yanlışlıklar, yanlış anlaşılmışlar, anlaşılmalar, kırılmalar, hatta kırmalar, dökmeler olacak. Bunlar olacak. Burası dünya. Mühim olan ihtilafın halinde kim hakem yapacağımız, mühim olan ihtilafı nasıl şekilde çözeceğimiz, mühim olan ihtilafın çözümünde ya bırak öyle dağınık kalsın, inceldiği yerden kopsun mu, yoksa ya bu dayanılmaz bir şey, hadi barışalım, hadi bir araya gelelim, hadi bir kaynaşalım tavrı mı olacak? Mühim olan bu. Mühim olan, özellikle mühim olan, ehem, ihtilafların halinde neye uyacağımız, mühim olan en nihayetinde Allah ve Resulüne uyup uymayacağımız. İhtilafların, problemlerin, sorunların olması mukadder hayatımızda. Çünkü söylediğim gibi sınanacağız, sınanıyoruz. Önemli olan sorunları çözme şeklimiz. İşte tam bu anda Halit'in Karaman Hocam, eğer Allah'ın ipine ve Resulüne sımsıkı sarılarak, sünnet-i seniyesine sımsıkı sarılarak, ihtilaflar olsa da birbirimizi üzmeden, özür dileyerek, destek olarak, affederek, yeniden sevgi, saygı ve barışa temin etmenin sırrını vermiş oldu aslında bize bunları anlatarak. Aziz dostlarım, bu haftalık vaktimin sonuna geldim ama büyük bir alimi ziyaretten gelecek hafta son bölümde size bir miktar daha anlatacaklarım var. Bu güzel ziyaretin izlenimlerini inşallah anlatmaya devam edeceğim. Gelecek hafta görüşünceye kadar hayatınızdaki en yakınlarınızdan başlayarak özellikle sizinle alakalı beklentilerini anlamaya çalışsanız, vecibelerinizi idrak etmeye çalışsanız, Allah'ın ve Resulünün sizden beklentilerini anlamaya çalışsanız, çalışsak, çalışsam ve buna uygun bir davranış içerisinde olsak inşallah Rabbimizin çok hoşuna giden bir güzel amel işlemiş oluruz. İnşallah gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celle'me emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.